bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Fırtına 2. cilt. İlya Ehrenburg. Sosyal Yayınları. 4. basım Aralık 1982. Çeviren Aydın Emeç. Okuyan Sabahat Bozkurt. Kristin Staube, savaştan önce değerli eşya satan bir dükkana iş işliyor, emekli memur ve felçli olan babasına bakıyordu. 36 yaşındaydı. Çirkin olmadığı halde evlenmeyi düşünmüyordu artık. 10 yıl önce muhasebeci Zimmer kendisine kur yapmıştı. Kristin'i sinemaya, pastanelere götürüyordu. Babası damat adayının kimliğini öğrenince bağıra çağıra Kristin'in görevini unuttuğunu tekrarlamaya koyuldu. Genç bir kız en önemli adımını atmadan önce iyi düşünmeliydi. Dilediği kararı vermesine karışmazdı. Hasta ve yaşlıydı. Ama çeyiz olarak bir fenik bile alamazdı kendisinden. Kristin buluşma yerine gözyaşları içinde geldi. Her şeye razıyım dedi sevgilisine. İstersen şimdi. Ama babam evlenmemize karşı çıkıyor. Ev onun adına kayıtlı. Hayatımı iyi kazanıyorum ama bunun dışında 5 kuruşum yok. Gustav'ın cevabı şu oldu. Ben maddeye düşkün bir insan değilim. Çeyizin olmasa da seviyorum seni. O gün çabucak ayrıldı Kristin'den. Yapacak bir sürü işi vardı. Kristin Gustav'ı bir daha görmedi. Kalbi bir parçası koparılmış, kimsenin el sürmediği ekmek gibi kuruyordu. Ara sıra ağladığı olurdu. Babam ölünce yapayalnız kalacağım. Ara sıra da karmakarışık düşlere dalar giderdi. Öldüğünde evi satıp evlenirim. 40 yaşındaki kadınların bile isteyeni çıkıyor. Babası eninde sonunda öldü. Ama öldüğünde 1942 yılının Mart ayıydı. Evi satmak olanaksızlaşmıştı. İngiliz uçaklarının saldırısından sonra istasyona yakın mahalleler boşaltılmıştı. Kristin evlenmeyi düşünemezdi artık. 20 yaşındaki güzelleri bile isteyen yoktu. Kimse leyleklerle süslü sabahlık ya da süsen çiçeği işli örtü almaya yanaşmıyordu. Kristin Rusya'dan getirilen kadınların bulunduğu bir toplama kampında baraka amiri oldu. Bay Kirşov şöyle demişti. Adi suçlu değil bunlar. Rusların hayatı bizimkine benzemediği için hepsini toplama kampına aldık. Sert davranın ama haksızlık yapmayın. Rusların çocuktan farksız olduğunu unutmayın. Kristin yaratılıştan kötü bir insan değildi. İlk kez mavi gözlü Varya'yı tokatladığında korktu. Kötü bir şeydi belki bu yaptığı. Düşününce rahatladı. Bay Kirşov Rusların çocuktan farksız olduğunu söylemişti ya. Çocukları her zaman cezalandırmak gerekirdi nasılsa. Kedinin kuyruğunu çektiğim ya da bir şey kırdığımda babam sillesini esirgemezdi. Kristin özellikle en güzel kızları cezalandırdığını fark etmiyordu. Kamp doktoru Fusner 16 yaşındaki küçük Şura'dan söz ederken Murillo'nun portresi gibi demişti. Kristin kızın eşyalarını karıştırdı ve 2 parça sabun buldu. Nereden çıktı bunlar? Şura susuyordu. Kristin onu hırsızlıkla suçladı ve iyice dövdü. Çocuktu hepsi. Kristin Rusları sevmeye başladığını sanıyordu. Gazetelerde söylendiği kadar kötü değillerdi. Hem sonra Tanrım nasıl da tatlı şarkı söylüyorlardı. Aç, bitkin, bazı akşamlar rahatlamak, içlerini boşaltmak için şarkı söylerdi kızlar. Bu şarkılar baba evinin, ananın, sevgilinin özlemiyle doluydu. Kristin barakaya girmesiyle şarkının kesileceğini biliyordu. Bir hırsız gibi sürünüyor, pencerenin dibine sinip onları dinliyordu. Küf kokan karanlık oda gözünün önüne geliyordu. İlaçlar, teyzelerinin solgun fotoğrafları, koltuğundan kımıldayamayan yaşlı bir ihtiyar, uzaklarda bir yerde, yaseminler arasında yakışıklı Gustav başka bir kızı öpüyordu. Kristin deli gibi iç geçirirdi. Tanrım, ne kadar da talihsizmişim. Galoşka hepsinden güzel şarkı söylerdi. Eskiden Pickwick kulüpteki arkadaşları şöyle derlerdi. Hadi bakalım küçük sırıtkan, bize bir şarkı. O sıralar sevinçten uçardı ama mutsuz aşkları söylerdi hep. Burada şen türküler çağırıyordu daha çok. Kristin de sinirleniyordu. Bu yumurcağın neşesi nereden geliyor böyle? Güzel bir sesi var ama şarkıları bayağı, iyi bir şey bildiği yok. Yine de Kristin dinliyordu onun şarkılarını. Sanki az sonra Gustav'la şimdi yapacakmış gibi olduğu yerde de tepiniyordu üstelik. Galoşka Kiev'deki gençlik kuruluşuna kayıtlı arkadaşlarını bulamamıştı. Havalar düzelince bizimkiler geri döner nasılsa diyordu. Ama o korkunç yaz geldi çattı. Almanlar Volga'ya varmışlardı. Yolda Galoşka'ya rastlayan Stechenko alaylı bir tavırla göz kırpmış, ''Hala çalışıyor musun?'' demişti. ''Yakında görürüz Valya'yı. Kızıllar 3 aydan fazla dayanamaz.'' Kentin sesi soluğu kesilmişti. Gestapo ajanlarıyla polisler her yanı tarıyordu. Ağzından kaçan bir söz yüzünden insanlar tutuklanıyor ve bir daha görünmemek üzere ortadan kayboluyorlardı. Her yanda rengarenk afişler gençleri Almanya'ya çağırıyordu. Orada evler rahattı, bol bol yemek yeniyor, iyi elbiseler giyiliyordu Almanya'da. İlkbaharda Almanlar yüzlerce genç kızı ülkelerine çekebilmişlerdi. Galoşka'nın lisede birlikte okuduğu Ksana'da yazılmıştı. ''Yabancı ülkelerin nasıl olduğunu görmek istiyorum.'' diyordu. Galoşka onu vazgeçirmeye çalıştı. ''Yabancı ülkeler mi? Sürgüne gitmek gibi bir şey bu. Ya seni silah yapmaya zorlarlarsa? Kardeşin Kızıl Ordu'da, onu öldürmek mi istiyorsun?'' ''Çok konuştun.'' dedi Ksana. ''Sen istediğini söyle. Ben dışarı gidecek ve giyinebileceğim.'' Almanlar gönüllü kız sayısının fazla olmadığını görünce zorla gönüllü toplamaya başladılar. Bu arada Galoşka da enselendi. Biraz Rusça bilen az subay ağlamaklı kadınlara bakıp ''Almanlar iyidir.'' dedi. ''Almanlar öldürmez.'' Galoşka birden kahkahalarla güldü. Arkasından da sordu. ''Nene, senin dişler neden böyle?'' Asubay söyleneni anlamamıştı ama Galoşka'nın kahkahasına sinirlendi. Bir küfür savurup vagondan çıktı gitti. Galoşka'nın çevresine toplanan kızlara da bulaşmıştı neşe. Hep birden gülüyorlardı. Bu neşenin yapmacık olduğu akıllarına gelmiyordu bile. Ama Galoşka şu sıra neşeli görünmek gerektiğini çok iyi biliyordu. Ancak bu yoldan rahatlayabilir, bu yoldan Almanları deli edebiliriz. Böylece küçük sırıtkan yeniden canlandı. Sabah erkenden küçük ve tertemiz kentin içinden geçerek fabrikaya götürüyorlardı hepsini. Berber salonlarının kapılarından bakırdan sakallar parlıyordu. Çocukların üstü başı tertemiz, özenliydi. Koşmuyor, ölçülü adımlarla okula gidiyorlardı. Mezeci ya da kasap dükkanlarının kapı tokmağına bağlı kara ya da kahverengi base köpekler alışveriş yapan sahibelerini bekliyorlardı. Pazarda çiçek satılıyordu, sonbaharın son papatyaları. Galoşka, Kreschatik yıkıntılarını, Lenya dayısını, aslanları düşünüyordu. Burada çocuk arabaları, kurdeleyle bağlanmış minik saç örgüleri, oyuncak satan mağazalar, çimenlikler görüyordu. Garipti bu adamların karılarının pazara gitmesi, armut ya da elma seçmesi, çocuğunun burnunu silmesi. İnsanı ısırsalar daha iyi ederlerdi. Galoşka okulda Almanca okumuştu. Kısa sürede Kristin'in paylaşımlarını, fabrikadaki ustabaşının haykırışlarını, kızlar işten dönerken kent halkının söylediklerini anlamaya başladı. Üstleri başları yırtık pırtık. Karl, Ruslar zencilerden de beter. Basık burunlu. Hepsi de güçlü kuvvetli. Allah'tan hepsini toplama kampında tutuyorlar. Böyle bir kızı asla evime sokmam. Oysa Bayan Jenik'in evinde bir Rus kızı çalışıyor. Çok da memnun. Söylenenleri anlayan Galoşka, Varya'ya dönüp gülerek, ''Şuna bak'' diyordu. Ağzı, burnu, çenesi, her şeyi alfabelerindeki harfler gibi tersine dönmüş. Bunları duyan var ya da basıyordu kahkahayı. Şalgam çorbası veriyorlardı onlara. Mideleri açlıktan zil çalıyordu hep. İş zordu. Demir çubuklar, çimento torbaları taşıyor, fırınları temizliyorlardı. Kendi emrine verilen çocukları iyi eğitmek çabasındaki Kristin her gün gözdelerinden birini cezalandırıyordu. Ya yiyeceğini keser, ya iş saatleri dışında siper kazmak gibi angaryalar yükler ya da döverdi. Güzel sesinden ötürü olmalı, yalnız Galoşka'ya dokunmazdı. Doktor Fusner'e, bu benim bülbülüm derdi. Belki de korkuyordu kızdan. Öbürlerini cezalandırdığında Galoşka öyle kötü gözlerle bakardı ki kendisine, Kristin düşünürdü. Bu bülbül insanın gözlerini oyabilir. Kristin Almanların Rusça yayınladıkları bir gazeteyi kızlara verirdi. Gazeteyi okuyup bir şey anlamanın olanağı yoktu. Sanki Almanlar her yerde kazanmışlardı zaferi. Oysa savaş bitmek tükenmek bilmiyordu. Genç kızlar arasında galoşka gibi sağlamlar, gazetede yazılanların tek sözcüğüne inanmayanlar vardı. Kışın Almanların yenilgiye uğratılacaklarına ve ana yurda döneceklerine inanıyorlardı. Ama içlerinde umutsuzluğa kapılanlar da çoktu. Cepheden epey uzaktaki bu kentin sakin hayatına, mal dolu vitrinlere, besili, hayatından memnun Alman kadınlarına baktıkça hayır diyorlardı kendi kendilerine. Bizimkiler bunların hakkından gelemez. Yine de Galoşka hayal gücüne tam yol verdi. Almanlar Rostov önünde yenilgiye uğratılmıştı. Müttefikler Fransa'ya ayak basmışlardı bile. Hitler'in öldürüldüğü söyleniyordu. Galoşka umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini anlıyordu. Savaş tutsağı Fransızlar onlarla birlikte fabrikada çalışıyorlardı. Önceleri kızlar Fransızlara fazla yanaşmamışlardı. Bu Fransızların ne düşündüğü bilinir miydi hiç? Belki kendini beğenmiş kişilerdi. Hem dillerini bilmeden onlarla nasıl anlaşacaklardı? Fransızlar kibarca gülümsüyorlardı kızlara. Dost olduklarını söylüyorlardı Almanca. Bunu bütün kızlar anlamıştı. Ekmek, peynir, çikolata veriyorlardı. Hepsine ailelerinden paketler geliyordu. Galoşka çok neşeli bir Fransız genciyle dost oldu. Babası doktor, kendisi de fizik öğrencisiydi. Almanca, Fransızca ve Rusça sözcüklerden oluşma garip bir dille anlaşıyor, havadan sudan konuşuyorlardı. Yine de birbirlerini iyice tanıdılar. Galoşka içinde yaşamış gibi bu alandan dört yana giden sokaklar, sokaklarda insanların başına çöküp kahve içebileceği masalar, tıpkı Kiev'teki gibi kestane ağaçları. Pierre'in sınavları sona ermiş, arkadaşlarıyla çift sıra olmuş, bağırır bağırır şarkı söyleyerek yolun ortasından geçiyor. Çok neşeli bir geçit töreni bu. Pierre de Kiev'in yemyeşil, inişli çıkışlı olduğunu öğrendi. Vladimir tepesinden Dnieper ırmağına bakıldığında görüntü başka türlü güzel. Galoşka büyük bir opera meraklısı. Maça kızı ve Carmen'e bayılıyor. Pierre'in Mr. Pickwick'in serüvenlerini okuduğunu öğrenince çok sevindi. Ama dostlarının kendisine küçük sırıtkan dediklerini bir türlü anlatamıyor. Buna karşılık Pierre'e Valya, Raya ve Boris'ten söz ediyor. Bizde yığınla partizan var. Kiev'te bile gebertiyorlar Almanları. Pierre Fransa'da da partizanlar olduğunu hem çok iyi çarpıştıklarını söylüyor. Başka bir sürü hain var ortada. Paris'i, Maşino hattını düşmana teslim etmişlerdi. Kendisi de yığın arkadaşı gibi Almanların eline düşmüştü. Kızıl Ordu'yu soruyor, Galoşka güvenle cevap veriyordu. Çok güçlü bir ordudur. Almanlar ne Moskova'yı alabildiler ne Leningrad'ı kısa süre sonra Kiev'te kurtulacak. Ardından o acı yaz mevsimi geldiği halde eski bir bildirinin sözlerini aynen tekrarlıyor. Pierre'e baktığında yeryüzünün görünümü değişiyor. Rusların karşı saldırıya geçtiğine iyice inanıyor. Pierre elinden geldiğince Galoşka'ya yardımcı oluyordu. Gizlice ona ekmek, sucuk ve şeker veriyordu. Öyle bir bakışı vardı ki Galoşka bu kez iyiden iyiye keyifleniyordu. Ama gülmüyordu. Ciddileşiyor, kıpkırmızı kesilip başını çeviriyordu. Bir fabrika avlusundaki kalıntıların, mıcırların arasında bir otun yeşerdiği görülür ara sıra. 1942 yılının kasvetli sonbaharında onların aşkı da böyle çıktı ortaya. Duygularından bir kerecik olsun söz etmediler. Ama neden söz ederlerse etsinler, basit ve kesik konuşmalarında yalnız ikisinin anlayabildiği gizli bir anlam vardı. Günün birinde Pierre Galoşka'ya, "Roger bir Alman'ın yanında çalışıyor," dedi. Herkes çıktığında radyoyu dinlemiş. Londra'yı yakalamış. Almanlar üst üste yenilgiye uğruyorlarmış. Sizin kentlerinizden birini alamıyorlarmış bir türlü. Hangisini? Stalingrad'ı. Akşam Galoşka haberi arkadaşlarına iletti. Almanların durumu kötü. Stalingrad'ı alamadılar. Gazete aldıklarını yazıyor dedi Marusya. Gazeteye basılan her haber kutsal kitabın yazdığıyla eş değerdeydi Marusya için. Gazeteyi Almanların çıkardığını anlamak istemiyordu. Galoşka'ya sordu. Nereden biliyorsun? Fransızlar söyledi. Marusya gülümseyen bir sesle. O kadar çok söyleniyor ki dedi. Hele Fransızlar neler anlatıyorlar. Hepsi de iyi çocuklar ama içlerinde bir tek ciddi olanı yok. Söylediklerinin tek sözcüğüne inanmıyorum. Gazeteye bakılırsa Stalingrad alınalı çok oluyor. Geçen Ağustos'ta. Tam o sıra Kristin girdi içeri. Galoşka yanına koştu terbiyelice. Sizi kutlarım dedi. Stalingrad'ı almışsınız. Galoşka gülümsüyordu. Kristin kendinden geçip ona bütün gücüyle vurdu. Bir daha, bir daha vurdu. İpek üzerine kelebekler işleyen bir elin böylesine ağır olacağı insanın aklına gelmezdi. Galoşka yere yuvarlandı. Kristin neden geldiğini unutup koşarak dışarı çıktı. Hemen soyundu, yattı ama bir türlü uyuyamadı. Galoşka'nın gözlerini, gülümsemesini unutamıyordu. Küstahlığa bakın. Gereken cezayı veremedim kendisine. Savaştan sonra bu pis karı evlenecek bir de. Hoşa gidecek yanı var mı? Sesi güzel ama şarkıları hep kaba. Oysa ben evimi satsam bile evlenecek kimse bulamayacağım. Hem sonra bu savaş bitmeyecek. Otto'yu askere almışlar. 49 yaşında olduğu halde. Stalingrad. 2 ayı geçen bir süreden beri gazetelerde başka şeye rastlanmıyor. Neden alamıyorlar bir türlü kenti? Bu küstah yumurcak da bizi alaya alıyor. Otto, Köln'ün baştan aşağı yıkıldığını söyledi. Uçaklarıyla buraya dönebilir, evimi yerle bir edebilirler. Bir türlü tadamayacağım mutluluğu. Kristin hışkırarak ağlamaya başladı. Yan odada öbür barak amiri Emma yatıyordu. Kocası onu görmeye gelmişti. Bölmeler incecikti. Emma'nın odasından mırıltılar, iniltiler, küçük çığlıklar geldiği sürece Kristin doyasıya ağlayabilmişti. Ama daha sonra komşuların sesi kesildiğinde Kristin hıçkırmaya devam etti. Bölmeye vuruldu. Uykularını kaçırdığıma sinirlenen Emma'nın kocası bu. Haklı. 3 yıldır savaşıyor. Karısını görmeye geldi. Beni kimse görmeye gelmeyecek. Kristin daha da ağlamak isterdi ama hemen sustu. Ödleri patlayan genç kızlar Galoşka'nın başına toplanmışlardı. Nasılsın diye sordu Varya. Pek bir şeyim yok. Yalnız biraz canım acıyor. Biliyor musun, kara kuru ama demir gibi elleri var. Birden Galoşka gülmeye başladı. Şimdi anladın mı Stalingrad'ı alamadıklarını Maruşya? Bana o yüzden kızdı. Başlarına kim bilir ne geldi Stalingrad önlerinde. Düşünde zaferin kazanıldığını gördü. Her yer sakin, sessizdi. Sabah olmuştu, kuşlar ötüşüyordu. Büyük bir kentteydi. Bütün evler bayraklarla donatılmıştı. Ama Kiev değildi bu kent. Belki Moskova'daydı. Yıldız biçiminde bir alanı vardı. Askerler geçiyordu. İşte Boris, subay olmuş, göğsü nişanlarla kaplı. Pierre Galoşka'nın yanında duruyor ve gülümsüyor. Galoşka demeye çalışıyor, bir türlü başaramıyor. Galioşka. Genç kıza bu ad çok garip, çok tatlı geliyor. Uyanan var ya arkadaşına baktı, yüzü şiş, derin bir uykuya dalan Galoşka gülümsüyordu. Var ya içini çekti. Ah, ben de bir düş görebilsem. Basit bir ilçeydi burası. Tek katlı evlerle genişleyen 3 kolhozu, yazın gümüş rengi bir tozla, sonbahar sonlarında ve kış boyunca yapışkan bir çamurla kaplı, Şevşenko sokağında gıdaklayarak gezinen tavuklarıyla bir ilçe merkezi ya da küçük bir kent halini almıştı. İlçenin her şeyi tamamdı. Alınan ürün tutarını deftere geçiren Stefan'ın çalıştığı, turneye çıkan sanatçıların gösteriler yaptığı bir Sovyet binası bile vardı. Bölge komitesi sekreteri Grichko, örnek bir meyve fidanlığı kurulacağı için ilçelerinin yakında önemli bir merkez haline geleceğini önüne geleni anlatıyordu. Okulda felsefe tarihi okutan öğretmen Klavdia Vasilievna hep Kiev'ten gelecek önemli, gizli bir mektubu beklerdi. Üzeri işli pamuklu bezden halıların penceresine asıldığı, ekşimik kokan, sabah akşam helvacı kabağı yenen, ailede olup bitenlerin konuşulduğu, dünya politikasının tartışıldığı küçük evler bembeyazdı. Kırmızı kravatlı piyoniyeler bile vardı. Rengarenk pazar, başlarına geleceğe isyan edip bağırışan kazlarla, söz dinleyip gürültüyle geviş getiren öküzlerle doluydu. Plastik hokkalara varıncaya dek her şey bulunurdu orada. Bir kilit atölyesi, bir de testi yapım evi vardı. Aralarında 50 yıldır çevre halkını giydiren yaşlı Schneerson'un da bulunduğu bir sürü Yahudi yaşardı ilçede. Bir de göğsünü süsleyen madalyasını göstermek için büyük soğuklarda bile gocuğunu giymeyen traktörcü Ostap'la hiç durmadan Tanrı verdi yine Tanrı aldı diye söylenen Ostap'ın ninesi. Derken Almanlar çıka geldi. Her şey değişti. Bölge sekreteri ormandaki partizanlara katıldı. Ostap birçokları gibi askere alınmıştı. Bazı evlerde Alman kuşatmasından kurtulamayanlar gizleniyor. Bunlar ev halkından biri gibi gösteriliyordu. Yahudiler Almanlar tarafından kente götürülüp öldürüldü. Klavdia Vasilievna'yı da tutukladılar. Hegel okuduğunu söyleyip bir Alman subayını çileden çıkarmıştı. İlçe halkının sesi çıkmıyordu. Tavuklar bile Şevşenko sokağında görünmez olmuştu. Çevredeki ormanlarda partizanların dolaştığı söyleniyordu. Ama ilçeye yaklaşanı çıkmamıştı. Yine de Almanlar başlarında Astsubay Reckmann'ın bulunduğu 30 kişiyi orada bıraktılar. Küçük kent dikenli tellerle çevrildi, istihkamlar yapıldı. Almanlar önceleri neşe içinde rahat bir hayat yaşadılar. Koca koca omletleri, piliçleri yutup komünist avına çıkıyorlardı. Sonra ilçeye yüksek rütbeli bir subay geldi. Köylülerden bir şey alınmamasını, yiyeceklerin Almanya için gerekli olduğunu söyledi. Zaten köylüler neleri var neleri yoksa gizlemeyi öğrenmişlerdi. Peşine düşülecek kimse kalmamıştı. Cesareti artan partizanların kamyonlara saldırdıkları anlatılıyordu. Geceleri ilçe halkını korkutmak ve askerlerin yürek gücünü artırmak için Almanlar rastgele ateş ederlerdi. Astsubay Reckmann savaşın kısa süre sonra biteceğini söylüyordu askerlere. Bütün iş Kızılları Stalingrad'dan atıp Bakü'yü ele geçirmeye bağlıydı. Sonbahar ılıktı. Güzel bir pazar günü Reckmann can sıkıntısından gürültülü gürültülü esniyordu. Boş zamanlarını nasıl geçireceğini hiç bilemezdi. Savaş öncesi işinden çıktığında bir haneye gider, sesi kısılana dek Merih'te insan olup olmadığını, Heinz'in mi yoksa Wolf'un mu daha iyi bira verdiğini tartışırdı. Ara sıra zayıf Gerta'sıyla sinemaya gider, gözlerini perdeye diker, aynı zamanda da genç kızı çimdikler dururdu. Bir sürü eğlenceyle dolu panayıra uğradığı da olurdu. Gücünü ölçer, tahta bebekleri devirmek için suratlarına atardı topları. Dışarı çıkmak istemediği ya da parasını hesaplı harcadığı sıralar bir yandan esner durur, öte yandan da kedisinin tırnaklarını keserdi. İllüstriyertelerden birini eline geçirdiğinde de güzel kadınların yüzüne bıyık takıp eğlenirdi. Bu iğrenç kentte ne yapmalı? Hüzünle 5 yumurta ve bir tabak dolusu kremayı yalayıp yuttuğu günleri hatırlıyordu. Artık insan doyasıya yemek bile yiyemez olmuştu. Gece Lisa'yı ziyarete gidecekti. Bütün Ruslar gibi o da yabanıldı. Bir türlü konuşturamazdı. Fena da değildi ha. Ama akşama daha çok vardı. Upuzun, can sıkıcı bir gün. Neyse ki talihi yolunda gitti. Köylülerin patateslerini nereye gizlediklerini merak eden Kurnaz Glaser, okulun yanındaki boş bir evin mahzeninde Terzi Schneerson'la karısını buldu. Pasaportuna bakılırsa Schneerson 86 yaşındaydı. Yine de sapasağlam, iri yarı, kemikli gövdeli, upuzun bembeyaz sakallıydı. Ufak tefek karısı seyrek saçlarıyla bir mumyayı andırıyordu. Almanların anlayamadıkları bu ihtiyarla karısını kimin gizlediği ve bir yıl boyunca kimin beslediğiydi. Terzi'nin iki torunu Almanlar gelince kızıl orduya katılmışlardı. Reckmann ihtiyar Terzi'yi sorguya çekmeye başladı. Ama Terzi sorulanlara hep ilgisiz cevaplar veriyordu. Belliydi aklını kaçırdığı. Yine de onu kente gönderecek değillerdi ya. Astsubay Reckmann garnizonun sıkıcı hayatına renk katmayı düşündü. Hem bu ilçe halkına da ders olacaktı. Aralarında Yahudilerin açlıktan gebermesini önleyen alçaklar yok muydu? Görsünler de bakalım olacakları. Askerler ilçe halkını ite kaka alana doldurunca Reckmann açıklama yaptı. Toprağınızı asalaklardan nasıl kurtardığımızı göreceksiniz şimdi. Schneerson karısının elinden tutmuş yürüyordu. Kadın bilinçsiz çocuk gözleriyle çevresine bakınmaktaydı. Kafasında her şey birbirine karışalı epey oluyordu. Dostlar, evleniyorum, neden dans etmiyorsunuz? Kimse ağzını açmadı. Kadınlar ağlıyordu. Schneerson karısını avutmaya çalıştı. Hadi Rachel, az sonra derdimiz kalmayacak. Reckmann önce yaşlı kadını öldürdü. Tabancasını Schneerson'a doğrultuğunda ihtiyar bağışlanması için yalvaracak, Reckmann da o kızıl saçlıya yaptığını yapacak ve horoz gibi ötürecekti onu.